Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha. Bugün sizlerle yepyeni bir video türü deneyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan Şanlıurfa'nın Molla Gürani Ortaokulu'ndan bir müdür yardımcısı Deniz Bey benimle irtibata geçti ve öğrencilerinin benim videolarımdan büyük zevk aldıklarını, onları da izlemekten mutluluk duyduklarını söyledi. Ben de dedim ki kendisine, o zaman öğrencileriniz bana sorular hazırlasınlar ve ben de onlara elimden geldiğince yanıt vereyim dedim. Hem de onlara güzel bir hediye olur, bir bayram hediyesi olur diye düşündüm. Sonuçta önümüz bayram. Bayramda da güzel şeyler konuşalım, güzel şeylerden bahsedelim ve her şeyden önemlisi yüce önderimiz Atatürk'ün dediği gibi, umudum gençliktedir dediği gibi, benim de umudum gençlikte. Bu vesilede de genç arkadaşlarımızla sorularının cevaplarını vermiş oluruz. Bayramı da böyle güzel güzel, neşeli bir şekilde giderler diye düşündüm. Hadi gelin başlayalım o zaman. Yavaş yavaş arkadaşlarımızın sorularını okuyalım. Elif Karataş'la başlıyorum soruya. Uzun yolculuklarda pilotun uykusu geliyorsa ne yapıyorsunuz? Uykunuz geldiği zaman uyuyabiliyor musunuz diye sormuş Elif arkadaşımız. Tabii ki uyuyoruz. Özellikle benim gibi çok uzun uçuşlar yapıyorsanız, 14 saat, 12 saat, 10 saat gibi, o zaman birden fazla, ikiden fazla pilot var hatta kokpitte. İşte o zamanlarda da dönüşümlü olarak bazılarımız uyuyabiliyorlar. Ben biraz şanslıyım çünkü Boeing 747'lerde arka tarafta, kokpitin arkasında kendimize ait uyuyabileceğimiz yatak bölümler var. Bazı hava yollarında bu olmadığı için onlar yolcu koltuklarında uyumak zorunda kalıyorlar. O bölümü bir perdeyle kapatıp arkasından da orada belli bir zaman uyumak zorunda kalıyorlar ki bu da çok rahat bir şey değil. O yüzden evet, uykumuz geldiği zaman uyuyabiliyoruz. Eğer iki kişilik ekip olarak uçuyorsanız, o zaman da Amerika'daki kurallara göre uçuyorum ben, orada yok, ama Avrupa'daki kurallarda ve Asya'daki kurallarda 15 dakikalık kısa süreli uyuklama kokpitte buna izin veriliyor. Ama bu Amerika'da da yasal olmadığı için biz bunu yapmıyoruz. O zaman da yapmamız gereken şey bol bol kahve içip arkasından da uyanık kalmaya çalışmak. Tarık Emin Aşıt arkadaşımız sormuş. Umarım adını doğru söylüyorumdur. Uçağı sürerken türbülansa girdiniz diyelim demiş. Soğukkanlılığınızı nasıl koruyorsunuz? Aslında buna benzer sorular çok geliyor. İşte acil durumlarda nasıl soğukkanlı oluyorsunuz? İşte türbülansa girdiğinizde nasıl soğukkanlı oluyorsunuz diye. Bunların aslında temelinde hep İyi bir eğitim almak ve eğitimde bu olayları mümkün olduğu kadar tecrübe etmek geliyor. Tabii uçuş sayısı arttıkça, sizin yaşadıklarınız arttıkça da uçuş tecrübeniz de arttığı için bu nedenle de birazcık daha soğukkanlı olarak yaklaşabiliyorsunuz olaya. Uçağın içindeki tuşlarla ilgili sorular her zaman için benim için çok gelen sorulardan. Aliye İkra Çimen arkadaşımız ve Reşit Mavi Boncuk arkadaşımız sormuş. Uçağın içindeki tuşlar ne işe yarıyor ve nasıl aklınızda tutuyorsunuz diye. Aslında baktığınız zaman o kadar çok zaman geçiriyorsunuz ki o uçağın içerisinde, bazı tuşları her uçuşta kullanıyorsunuz. Bazı tuşları da hiç kullanmıyorsunuz ama bazen onları acil durumlarda kullanmak gerekiyor. Acil durumları uçaklarda çok fazla yaşamasak bile 6 ayda bir girdiğimiz simülatörlerde biz bunları yaşıyoruz ve o kullanmadığımız tuşları da zaman geliyor kullanıyorsunuz. Dolayısıyla o tuşların ne işe yaradığını bilmemeniz mümkün değil. Belli bir zaman sonra zaten bütün taşlar da yerine oturduktan sonra eğitimde o tuşların ne işe yaradığını zaten siz biliyor oluyorsunuz. Biraz evvelki sorulardan benzeri de Melek Karakaş sormuş. Melek arkadaşımız diyor ki, strese girmeden o uçağı nasıl kullanıyorsunuz diye. Evet, gerçekten de dediğim gibi eğitim ve deneyimle o stresi bir şekilde üstünüzden atma yoluna gidebiliyorsunuz. Bu arada çok önemli bir şey var. En azından iki pilot var bir uçuşta. Dediğim gibi bazı uzun uçuşlarda daha fazla pilot alabiliyor. Ekip çalışmasının çok büyük önemi var stresi ortadan atma konusunda. Çünkü her şeyi yapmanız, hani pilotlar böyle süper insanlardır falan, Süpermen gibi insanlardır diye değil. Ama iyi pilotlar mutlaka ve mutlaka kokpit içerisinde iş bölümünü iyi yöneten pilotlardır diyelim. Ve onların yapmış olduğu iş bölümü beraber bir ekip çalışmasını gerçekleştirme sayesinde o stres otomatikman belki de ortadan kalkıyor. Besime İkra Kılıç arkadaşımız sormuş. Sevgili Besime demiş ki pilotluğun zorlukları nelerdir diye. Aslında pilotluğun zorlukları da iyilikleri de birbirlerini sanki tamamlayan şeyler. Bunların bazılarından bir tanesini söylemek gerekirse iyi tarafı tabii özellikle benim gibi dünyanın dört bir tarafında uçuyorsanız çok fazla ülkeyi görebiliyorsunuz. Değişik kültürlerle haşır neşir oluyorsunuz. Benim gibi yemeği biraz seviyorsanız değişik yemekleri de tatma olanağınız oluyor. Dolayısıyla bunlar güzel tarafları olduğu kadar zorlukları da var. Tabii bu kadar uzak yerlere gittiğiniz zaman ailenizden uzak kalmak zor olabiliyor. Onun dışında bir takım başka zorlukları da var. Örneğin benim yaşadığım en büyük zorluklardan bir tanesi özellikle Asya'da bir takım ülkelere gittiğim zaman ulaşmak istediğim web sitelere ulaşma konusunda zorluk yaşıyorum. Veya onun dışında girmek istediğim YouTube kanallarının bazıları olmuyor. Bazı ülkelerde YouTube bile yasak, YouTube'a da giremiyorum. İşte o zaman ne yapıyorum? O zaman benim de sizlere önerebileceğim VPN kullanıyorum. Ben kendim de kullanıcısıyım aynı zamanda. NordVPN'e katıldım. Bunun sayesinde hem yolculuk yaparken kendi ülkemdeki bir takım şeyleri görmekte zorluk yaşamıyorum. Hem de ülkemde yasaklı olan bazı web sitelerine, kısıtlı olan web sitelerine ulaşma konusunda da bana yardımcı oluyor NordVPN. O nedenle sizlere de önerim, aşağıda linkini bırakıyorum. NordVPN sayesinde Kaptan Baha kanalı sayesinde müthiş derecede bir indirim alıp abone olmanız mümkün ve dediğim gibi o zaman kısıtlı sitelere de ulaşmanız mümkün. O yüzden aşağıda linki bıraktım. Tıklamadan yapmayın. Dediğim gibi bu da işin bir takım zorluklarından. O zaman ulaşamadığınız zaman sitelere de bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ahmet Karagöz çok güzel bir soru sormuş. Uçağın büyüklüğüne göre ehliyet değiştirmek gerekiyor mu diye. Hem evet hem hayır diyeceğim bu soruya. Çünkü neden diyecek olursanız ehliyet değil ama yani sizin lisansınız değişmiyor ama lisansınızda tip işlenmesi denilen bir şey var. Type rating İngilizcesi. Bir uçak eğer gerçekten karmaşık bir uçaksa, jet uçağıysa veya işte 12.500 pound'dan daha ağır bir uçaksa o zaman o uçağın tipinde eğitim almanız, o eğitimi aldıktan sonra da sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu uçakta bu kişi uçabilir diye lisansınıza yazılıyor. İşte bu değişik uçaklarda, değişik büyüklükteki uçaklarda uçmanızı sağlıyor. Umarım Ahmet arkadaşımızın sorusuna iyi bir şekilde yanıt vermişimdir. Kerem Alkış bir soru sormuş. Biraz önceki soruya da benzer bir soru. Uçmanın zorluklarından bir tanesinden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de sürekli basınç değişikliğine maruz kalmanız. Bizim uçtuğumuz irtifaya göre kabin içi yüksekliğimiz 5000-6000 feet civarında olabiliyor. Yani ne demek istiyorum buradan? Şöyle söyleyeyim ben size. Uçtuğunuz süre boyunca 6 saat, 10 saat bir dağın tepesine gittiğinizi düşünün. O dağın tepesinde nasıl nefes almak zorluyorsa sizi, tıpkı kabin içerisinde de bunu belki yaşamanız mümkün olabilir. Ama biz biraz da alıştığımız için bu basınç değişikliği bizi çok çok fazla en azından görünür bir şekilde etkilemiyor. Bunu rahatsızlığını biraz ortadan kaldırmak için de kabine uçuşa gitmeden evvel böyle gazlı yiyecekler veya içecekler içmemeye, yememeye gayret ediyoruz. Bir tabak, iki tabak kuru fasulye gidip ondan sonra da giderseniz uçuşa sizi biraz rahatsız edebilir. Bu basınçla yola çıkmanın bir önlemlerinden bir tanesi. Hamza Ersavaş çok geniş bir soru sormuş. Bunu burada tek bir videoda değil bir sürü videoyla anlatmak mümkün değil. Bir uçak nasıl uçuyor diye sormuş Hamza. Çok basitinden bir örnek vereyim sana Hamzacığım. Bir uçak düşün, kanatları var. Kanatlarının üzerinden geçen hava ve altından geçen havanın yaratmış olduğu basınç farklılıklarıyla bir uçak kanatlarının havaya kalkması sayesinde gövdesi de dolayısıyla kanatlara bağlı olduğu için havaya kalkıyor. O şekilde uçuyor. Daha sonra hızını düşürüp bu basınç farkı azaldığı müddetçe de inişe geçebiliyor. Eğer daha ayrıntılı bilgi de öğrenmek istiyorsan fizik öğretmenine tak tak kapısını çal. Onunla bir görüş. Belki sana daha ayrıntılı bir şekilde de anlatabilir bunları. Berat Başaltı sormuş, yaptığınız en hızlı, gittiğiniz en hızlı uçuş neydi diye. Açık konuşmak gerekirse çok hatırlamıyorum. Yani biz şöyle çok daha hızlı gidelim diye bir amacımız yok. Bize verilen uçuş planı çerçevesinde bir hızda uçmamız söz konusu. Bize bir cost index denilen, yani maliyet hesabıyla daha çok ilgili olan bir sayı veriliyor. Onu uçağın bilgisayarına girdiğimiz zaman uçağımızda gitmemiz gereken hızı bize söylüyor. Ha bunun dışında hava trafik daha hızlı git gelse tabii ki daha hızlı gidiyoruz. Bu zamana kadar yaptığım en hızlı uçuş bizim yukarıda uçarken yapmış olduğumuz değerlendirmeler hep ses hızının yüzdesi şeklindedir. Bazı uçaklarda genellikle ticari uçaklar böyle Boeing 737, 320 vesaire Airbus 320 gibi uçaklar ses hızının %75'i ile %81'i arasında gider gelirler. Hız açısından söylüyorum. Ama Boeing 747 benim kullandığım biraz daha hızlı bir uçak. Dolayısıyla Boeing 747'de ses hızının %86'sını, 87'sini görmüşlüğüm var diye hatırlıyorum. Ama dediğim gibi çok da böyle dikkat ettiğimiz, abi basalım mı diye şey yaptığımız bir olay olmadığı için çok da dikkat etmemişim. Belki bu sorundan sonra Berat'cığım belki daha çok dikkat edeceğim, kim bilir. Uğur Berat Özbay sormuş, bir uçakta en fazla kaç kilometre yukarı çıkabiliriz diye. Bizim uçağımızın irtifa, çıkabileceği en maksimum irtifa 45.100 feet. 45.000 feet yaklaşık olarak kaba hesapla 15.000 metre yani 15 kilometre yapıyor. Ama biz o irtifalarda çok uçmuyoruz. 41.000 feet'in yukarısında uçtuğumuz zaman sürekli olarak oksijen maskesi takmamız ve oksijen solumamız gerekiyor. Bu da takdir edersiniz ki hem 18 saatlik, 16 saatlik, 12 saatlik uçuşlarda çok da istenilen bir şey değil. Gerçekten böyle suratınıza bir vantuz yapışmış gibi hissediyorsunuz onu taktığınız zaman. Dolayısıyla onu önlemek için bir de zaten o irtifalarda yaşayacağınız basınç kaybında ortaya çıkacak sonuçlarla uğraşmamak için biz en fazla uçtuğumuz yükseklik 41.000 feet. Onun dışında da daha aşağıda seviyelerde de uçtuğumuz oluyor. O da neye bağlı? Uçağın ne kadar ağır olduğuna bağlı. Aylin arkadaşımız sormuş, havada rotanızı nasıl oluşturuyorsunuz? Hiç karıştırdığınız oldu mu veya kaybolduğunuz oldu mu diye sormuş. Aylin Sultan veya Sultan, tam okuyamadım adını, kusura bakma Aylin'cim. Evet, biz aslında rotayı kendimiz oluşturmuyoruz. Özellikle uluslararası uçuşlarda rotaları oluşturmak kolay bir şey değil. Biz o işle uğraşamıyoruz. Bizim yerimize o işleri yapan uçuş harekat uzmanları veya diğer adıyla İngilizceden devşirme adıyla dispatch'ler var. Bu dispatch arkadaşlar, uçuş harekat uzmanı olan arkadaşlar bilgisayara kalkacağımız noktayı ve sonra da varacağımız noktayı giriyorlar. Bilgisayar programları bunun doğrultusunda bir takım önerilerde bulunabiliyorlar veya bir uçuş planı çıkarıyorlar. Ondan sonra da zaten arkasından da bunun optimizasyonu, eğer mesela türbülanslı bir bölgeden gidiyorsak onun değiştirilip başka bir bölgeye aktarılması türünden işleri bu arkadaşlar yapıyorlar. Bu uçuş planı bize geliyor. Geldikten sonra biz uçağımızdaki bilgisayarımıza indiriyoruz bunu. Bunu indirdikten sonra eğer değişiklik oluyorsa, istiyorsak o zaman biz yerdeysek eğer dispatcher'la konuşuyoruz, istiyoruz. Ama havadaysak o zaman da hava trafikle bunun istemlerinde bulunabiliyoruz. Peki hiç kaybolduğumuz oldu mu, karışıklık oldu mu diye sormuşsun Aylin. Evet oluyor. Bu da neden oluyor? Çünkü başka bir noktaya gideceğiniz zaman, mesela bir rota çizeyim ben size. Şuradan şöyle gelip sonra böyle devam etmek yerine sizi bazen buradan alıp buraya verebiliyorlar. O noktalar bizim uçuş bilgisayarımızda genellikle 5 harfli nokta isimleridir. O noktaya giderken bazen özellikle hava trafik kontrolörlerinin İngilizceleri de çok iyi değilse onların söylenmesi konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyor. O zaman da fonetik alfabeye geçiyoruz. O da nedir? A'ya alfa, B'ye bravo şeklinde adlandırılan, hani biz kodlama yapıyoruz ya birisiyle konuşurken, işte A Ankara'nın A'sı, Balıkesir'in B'si şeklinde. Aynı o şekilde kodlayarak o 5 harfli noktayı açıklığa kavuşturuyoruz. Belli bir süre için belki karışıklık olabiliyor, yanlış olabiliyor, birbirine benzeyen isimlere yanlış noktalar olabiliyor. O durumlarda da zaten hava trafikte sizi görüyorsa eğer, sizi uyarıyor, diyor ki kardeşim nereye gidiyorsun diyor. Sorunlar her zaman olabilen şeyler. Çok teknik oluyorlar ama arada da rastlanıyoruz öyle şeylere. Neden pilotluk diye bir soru sorulmuş. Elif Nur arkadaşımız, Elif Nur Çengel sormuş. Buna benzer bir şekilde Elif Naz Polat ve Hatice Keser arkadaşlarımız da benzer bir soru sormuşlar. Pilotluğa mi, önceden mi karar verdiniz, sonradan ben pilot olayım diye mi karar verdiniz diye sormuş. Bu iki soruyu ben birleştireyim isterseniz. Ben çocukluğumdan beri pilot olmak istiyordum ama elimdeki imkanlar mümkün değildi. Ben Türkiye'de sizlerin yaşlarındayken pilot olmak sadece hava kuvvetlerinden geçen bir olaydı. Hava kuvvetlerinden geçtikten sonra orada hizmet edip ondan sonra emekli ayrıldıktan sonra hava yollarına geçiyordunuz. Bir tek Türk Hava Yolları vardı. Ama benim de gördüğünüz gibi gözlerim bozuk olduğu için hava kuvvetlerine girmem mümkün değildi. O nedenle o yol olmadığı için ben anca yurt dışına gittikten sonra çocukluk hayali olan pilotluğu gerçekleştirme fırsatı oldu. Bayağı şanslıydım. Ailem çok destek oldu. Özellikle annem sağ olsun çok destek oldu bana bu konuda. Onun dışında tabii Allah'ın da yardım etmesi söz konusu. Onların hepsini bir araya geldiğinizde bu an bulunduğum yerdeyim. Şükrediyorum o konuda da zaten. Ama çalışmak, çok çalışmak ve mutlaka ısrarcı olmanın da çok büyük bir anlamı var. Yılmamanın çok büyük önemi var. Ne yapacaksanız hayatta her şeyden önemlisi yılmamak. İstediğiniz doğrultuda engelleri ortadan kaldırarak önünüzdeki o yolda ilerlemek bence en güzeli. Öyle elde edilen başarılar da dünyanın en tatlı başarıları oluyor. Hepinize tavsiyem bu yönde. Evet arkadaşlar, soruların mümkün olduğu kadar hepsini cevaplamaya çalıştım. Sayın Müdür Yardımcımız Deniz Bey'e de çok teşekkür ederim. Deniz Tavus Bey, kendisi benimle irtibata geçti. Bu soruları dedim böyle yapalım, o zaman daha da tatlı olur. Böyle bayram şekeri tadında bir bayram hediyesi vermek istedim kanal olarak sizlere. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzur dolu ve mutluluk dolu, mümkün olduğu kadar ailenizle beraber geçirebileceğiniz bayramlar diliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür videolar yapmamı isterseniz aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Buna benzer videolar çekmek isteyen arkadaşlarınız olursa onlar da bana Instagram'dan video olarak sorularını yollasınlar. Ben de onların videolarını burada sorularını kendisi sorarken koyayım. Çok daha güzel videolar olur o zaman. Ne dersiniz? Evet, her zaman olduğu gibi mutlu kalın, esen kalın ve havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.